Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte tekrar bir aradayız. Sayın hocam, isterseniz gündeme bir baktıktan sonra diye başka konulara da geçebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle gündemde neler var? Ben şöyle baktığımda bu Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili mücadelesinin aynı şekilde devam edeceği gözüküyor. Yani o sıkı para politikasını sanırım açıklamalarda bu yönde. Gerçi biz daha önce bir ifade etmiştik işte orta vadeli programda. Bu sene için 7,5 olarak öngörülüyordu enflasyon. Önümüzdeki sene %6 ve 2018'de ise %5'e çekilmesi düşünülüyordu. Yani Merkez Bankası da bu noktada devam edeceğini, enflasyonla mücadeleye devam edeceğini ifade etmiş oldu.
Merkez Bankası teyit etmiş oldu. Evet, orta vadeli planın açıklamaları zaten o yöndeydi. Revize olmuştu rakamlar. Bu teyit önemli. Önümüzdeki işte 2016 yılının en önemli gündem maddesinin enflasyon olacağını artık görüyoruz. Büyümeden önce hatta belki. Büyümeye ilişkin dışsal faktörler daha belirleyiciydi ama enflasyon noktasında para politikası önemli. Merkez Bankası da bunu esas alacağını ifade etmiş oldu.
Evet hocam, açıklamalarda belki şu da ön plana çıkıyor. Herhalde bu enflasyonla mücadelede Fed'in faiz kararları da etkili olacak. Çünkü Fed'in şu an faiz artırımına doğru gitmesi tabii gelişmekte olan ülkelerden de para çıkışına yol açıyor. Gelişen ülkelerden en az 350 veya en fazla ise 500 milyar dolar dışında civarında bir para çıkışı bekleniyor. Tabii bu da Merkez Bankası'nın belki enflasyonla mücadelesinde önemli bir etken. Çünkü dolar da nihayetinde Fed faiz arttırdıkça dolar da çıkışa doğru geçiyor denilebilir.
Yani Türkiye'nin dünya ekonomisinde 17. sıradayız ama yani toplam büyüklük itibariyle baktığımız zaman çok cüzi bir rakamını Türkiye malum oluşturuyordu. Ve bu çerçevede büyük ekonomilerin aldığı bütün kararlar küçük ekonomileri daha büyük boyutta etkiliyor. Yani böyle bir süreci sürekli yaşıyor olacağız. Bunları kaçırmak da kolay değil yani.
Evet hocam, bir de geçen yılın belki enflasyon oranını etkileyen olaylardan biri de gıda fiyatlarıydı. Biz gıda fiyatlarıyla ilgili de burada konuşmuştuk. İşte bu geçen yıl için açıklanan 8.8'lik bir enflasyon var. Ve gıda fiyatlarındaki yükseliş bunda etkili oldu. Etkili oldu en azından ifade ediliyor. İşte dondu, kuraklıktı vesaireydi. Şimdi bu sene için ve önümüzdeki yıllarda daha ciddi anlamda tedbirlerin alınması gerektiğinden ziyade bunda da işte Mehmet Şimşek'in açıklaması, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamasında gıda komitesinin etkin bir şekilde aktif olarak çalıştırılması, denetimlerin dolayısıyla bu noktada artacağına belki bir işaret oluyor. Ve bir de ithalat gibi değişik araçların kullanılması da hedeflendi. İfade ediliyor gıda fiyatlarının kontrolünde.
Bu iki tedbirin peş peşe sıralanması aslında Türkiye'nin bir bakıma bazı şeyleri kontrol edemeyeceğini de gösteriyor. Evet. Daha önce konuşmuştuk, ifade ettiniz. Evet, gıda fiyatlarında dünyanın gidişatının aksine bizde enflasyonda önemli bir yer teşkil etmesi bir bakıma üretici ve tüketici sürecinde arada var olan başka faktörlerden kaynaklanıyordu. Bunu ifade etmiştik. Evet. Ama bir çözüm bulunamıyordu. Böyle bir karar aslında güzel. Yani bir gıda komitesinin oluşturulması, adeta bir gıda fiyat takip mekanizmasının doğrudan doğruya bir gündem oluşturarak böyle bir mekanizmanın kurulma niyeti en azından güzel bir şey. Ama ikinci tedbir, işte gerekiyorsa ithalat yaparız tedbiri. Evet. Bir bakıma gözdağı gibi de. Yani kontrol edemeyebiliriz. İkinci bir B planımız da var. Merak etmeyin, biz bu enflasyonu bu noktada öngörmüş olduğumuz rakamda tutmak istiyoruz'a bir açıklama. Ama işteki o kartellerin ya da güçlerin diyelim yani fiyat belirleyici mekanizmaların her şeye rağmen çok da kontrol altında olamadığının bir göstergesi gibi geldi.
Evet hocam, aslında buradan aklıma anlık gelen bir şey oldu. Osmanlı'da biz ithalatın hep serbest bırakıldığını biliyoruz ve bunda bolluk ekonomisinin özelliği olarak olduğunu vurguluyoruz. Yani burada ithalata yapılan vurgu da bu da mı, bu var mı yani fiyatı dengelemek için? İşte mal bolluğu sağlayalım ki fiyatı dengeleyelim iç piyasalarda gibi ama.
Evet onu... yani Türkiye genel Osmanlı'nın hani bu halkın refahını yükseltme önceliğinden öte işte o mali disiplini de dikkate alarak temel bir takım hedeflere ulaşmada bir araç olarak kullanması söz konusu. İşte enflasyon hedefi var, büyüme hedefi var. Bu hedefler doğrultusunda aslında doğrudan doğruya müdahil olma var. Yoksa İşte herkes şu İstediğini. Gıda türünü ya da şu miktarda kullansın, bunu hedefliyoruz değil hedef tabii.
Evet.
Şimdi Osmanlı'da o söylemiş olduğunuz vardı. Bu nedenle bölgesel mal hareketlerinde bir sınırlılık var değil
evet.
mi?
Evet.
İhracat tanımıyla tanımlanıyordu.
Evet.
Yabancı mal girişte buna göre teşvik ediliyor ya da sınırlandırılıyor çıkışı da yani.
Tabii.
Oradaki hedeflerin farklılığından kaynaklanıyor bir ölçüde.
Evet. Bir dikkat çekici husus da şu, kredi kartı sayısındaki artış. Yani Türkiye diyor şu an haberde, kredi kartı sayısında Avrupa'da lider. İşte Bankalararası Kart Merkezi'nin genel müdürünün açıklamasına göre 2015 yılında Türkiye Avrupa'da kart liginde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Yani bunu neye yormamız gerekir? Yani iyi bir gelişme mi yoksa olumsuz bir gelişme mi? Yani nasıl bakabiliriz, nasıl okuyabiliriz?
Bir risk taşıyor tabii. Yani bankacılık sistemi, bankacılığa dayalı bu sonuçta. Bu elektronik sisteme olan güven iyi o anlamda ama bir risk de her zaman mümkün. Uluslararası haberleşme kanallarının ağlarının çok sıhhatli işliyor olması beklenir. Bu da Türkiye'nin başka tedbirlerini gerektiriyor. Endişe edecek bir şey yok elbette. Güzel bir şey bu. Kredi kartına olan güvenin, ekonominin genel yapısına olan güvenin bir işareti olduğu düşünülebilir. Bu anlamda güzel bir şey. Bir başka boyutta belki şu, yani Türkiye insanının var olan yeniliklere adapte olma seviyesini de gösteriyor.
Evet.
Yani Türkiye insanı ekonomide kendi yararına olabilecek olan adeta her şeye açık bir insan tipolojisi çiziyor. Aynı husus örneğin İngiltere'de yok. Aynı husus Almanya'da bu oranda değil.
Yine eğer ekonomik büyümeye bakacak olursak 2015'in itici sektörlerinden, 2016'nın diyelim itici sektörlerinden biri yine inşaat olacağı benziyor. O en azından yaklaşımlardan o gözüküyor. Bir başka dikkat çeken başlık gibi görüyorum hocam.
Evet.
Bir diğer bir nokta da işte bu TANAP'ın bu doğalgaz boru projesiyle ilgili Eskişehir Yunanistan arasında uzanacak hattın yüklenici firmasının belirlendiği İpsala'ya kadar da bunun bizim yani Türkiye'nin yapacağı ifade ediliyor. Yani burada da belki hani bizim enerji açığımızdan, ihtiyacımızdan sürekli bahsediyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olarak görebilir miyiz?
Ve bu inşaat konusuna dönelim.
Evet.
Yani geçtiğimiz yıl Türkiye'de satılan gayrimenkul oranı %10 artmış durumda.
Evet.
Bu yılki açıklanan inşaat maliyet değişiminin de oranlarının da enflasyonun altında kaldığı işte 2014'ün aynı dönemine göre yani diyelim ki son Kasım ve Aralık ayı, Ekim-Kasım Aralık son şeyi dikkate alındığında %5,5 civarında bir artış var yani. Yani 4 çeyrek ortalaması dikkate alınır. %6'ya kadar bir hareketlilik var. Fiyat farklılaşması var. Maliyet artışı var. Bu enflasyonun altında kalan bir durum. Bu şunu gösteriyor. Alım gücü itibariyle insanların lehine olan bir durum gözüküyor. Çünkü bunun tamamı sonuca kara, işletme karına yansıtılamayacaktır. Fiyatlara mutlaka etki oluşturacaktır. Bu yönüyle iyi bir şey bu. İyi bir adım. Bu inşaat sektörünün önümüzdeki 2016'da önemli bir büyümeyi tetikleyen bir faktör olacağı gözüküyor.
Evet.
İkincisi o TANAP noktasında Türkiye tabii ta Bakü'den başlayan Yunanistan'a kadar devam edecek olan bir hattı planlıyordu. Yani Trans Anadolu doğalgaz boru hattı olarak tanımlanan bu TANAP dediğimiz hat.
Evet.
2018'li yılında doğalgaz aktarılması beklenen bir hat.
Evet.
Bu yönüyle bizim için önemli. Yüklenici firmaların o anlamda netleştirilmesi ve hattın tamamlanması önemli. Zira malum Rusya ile yaşamış olduğumuz kriz her zaman demokrasinin kılıcı gibi adeta
tepemizde
duruyor. Doğalgazın başına giderken kombiyi azıcık ateşlerken ya da yükseltip indirirken aklımıza geliyor bu Rusya'nın hikayesi. Bu yönüyle Türkiye'nin ben çaresiz değilim mi göstermesi açısından iyi bir adım.
Dikkat çeken belki aralarda kalıyor ama yine dikkat çekici bir başlık gibi geldi bana. Onu sizinle paylaşayım istedim. Şimdi Bulgaristan sağlık sisteminde herhalde bir elektronik takip sistemine geçilecekmiş. Yani o belki randevu sistemi bizde online alınıyor. Onlarda da muhtemelen böyle bir şey olacak. Yine takip sistemi olacak. İşte bununla ilgili de bir ihale yapılması söz konusu. İhale muhtemelen yapılmamış. İhalenin de bir Türk firmasına verileceği gündeme gelmiş. Tabii Bulgaristan'ın belirli bir kesimi, diyelim daha çok da milliyetçi kesim hemen ayaklanıyor ve bunu gündeme taşıyor. genelge olarak, gen soru olarak da vermeyi düşünüyor. Yani buradan aklıma şu geldi, işte toplumların kültürleri, inançları, değişik tercihleri ekonomik kararlarında da anında belirginleşiyor gibi görülüyor.
Şimdi Bulgaristan sağlık sisteminde ki mekanizmaya baktığımız zaman sağlık sistemi için 75 milyon levalık bir kısım, ki yaklaşık 40 milyon euroya karşılık gelen kısım suistimal konusu oluyormuş.
Evet.
Yani önemli bir rakam. Yani 40 milyon euroluk bir kayıp var. Ve bu da sahte hastalık ya da tedavi süreçleriyle ortaya çıkan bir problemmiş. Bunun çözümü, yani bir hortumlamanın çözümlenmesi çabası var. Şimdi sizin ifade ettiğiniz şey ilk akla gelen husus. Acaba kültürel bir endişe ya da bir yaklaşım mıdır? İşte bunu Türklerin alması, işte Osmanlı'ya mı gidiyoruz ya da Türkler tekrar mı geliyorlar gibi bir endişeyi vurgulaması ilk akla gelen husus. Dediğiniz gibi acaba toplumlar ekonomik kararlarda hala kültür baskınlığına mı davranıyorlar?
Evet.
İşin bir boyutu bu. Tabii bu modern dönemde oldukça artık göz ardı edilmesi gereken bir endişe. Ama yine de tabii Bulgaristan gibi tabi olan, bir zamanlar işte Osmanlı beraberliğinde, sonra sosyalist modelde, şimdi de Avrupa Birliği modelinde bulunma durumunda olan topluluklar ya da ekonomik yapılar hep böyle nereye gidiyoruz endişesi taşırlar.
Evet.
Bu hissiyat bir bakıma anlamlı gibi öyle gözüküyor. Ama Türkiye'nin dış dünya ile olan ilişkilerinde böylesi bir kültür aktarma, siyasal bir emperyalizm gibi bir yaklaşımda olmadığını da cümle alem bilsin derim.
Evet.
Fakat bu ele aldığımız konu bana başka bir husus hatırlattı, aklıma getirdi. Bulgaristan'da ekonomik yapı, o sosyalist model bittiğinden beri kapitalist yapıya geçtiği sürecin tamamında adeta yolsuzlukların göz ardı edilemediği, hep gündeme taşındığı bir ekonomik modeli şekillendirdi. Bu salt sabit tadil Bulgaristan'la sınırlı değil. Yani böylesi bir dönüşümü yaşayan Balkan ülkelerin birçoğu için geçerli olan bir durumdu bu. Acaba diyorum bu kadar hani çok yaygara olması, itirazın çıkması, var olan bu işte yaklaşık 40 milyon euroluk bu rantla alakalı bir şey midir? Bunun kesilmesinden endişe eden bir takım kesimler mi acaba böylesi bir seslendirme yapıyorlar diye akla geliyor.
Yani bunun için de belki Türkler alacak diyerek milliyetçilik duygularını da...
Evet, var olan mekanizmanın belki bozulmasını istemiyor bazıları. Bu da düşünülmesi gereken bir konu.
Muhtemelen hocam. Hocam şimdi Erkam Radyo dinleyicileri de hatırlayacaktır, dinleyicilerimiz geçen haftalardan. Biz aile konusunu konuştuk birkaç hafta üst üste.
Hı hı.
Arkasından Osmanlı ailesini de konuşalım, yine aileyle devam edelim diye düşünmüştük. Fakat geçen hafta vaktimiz olmadı, bu konuya değinemedik. Bu hafta dilerseniz bu konuya değinelim diye düşünüyorum. Yani bir Osmanlı ailesi nasıl bir aileydi? Çünkü biz günümüzdeki Türk ailesini konuştuk, problemlerimizi konuştuk. Belki bu problemlerimize çözüm önerilerimiz neler olabilir? Onların üzerinde kısaca da olsa durmaya çalıştık. Yani buradan eğer bir çözüm tarihimizden de olabilecekse Osmanlı ailesini nasıl tanımlayabiliriz? Nasıldı diyerek isterseniz bu hafta konumuzu buradan devam ettirelim diye düşünüyorum.
Şimdi toplumsal örgütlenme, yapılaşma elbette mutlaka temelde bazı unsurlara dayalıdır.
Evet.
Bu belki bir etnik gruptur. Belki bir dini bir öbektir. Belki politik bir otoritedir. Belki ekonomik bir faktördür. Yani bir şekilde toplumlar mekanizmalarını oluştururlarken bir tarafa yaslanırlar. Ona güvenerek kendilerini örgütlerler. Yani bizim eskiden beri en güçlü olduğumuz yöndü aile.
Evet.
Tabir caizse kavlu beladan beri, kanuni kadimden beri daha doğrusu diyelim, bizim sistemimiz, mekanizmamız aile esaslıdır. Bu tabii aile tanımını önce bir açmakta da yarar var. Bu belki bazen aşiret düzeyine varmış olan bir ailedir.
Evet, büyük.
Bazen geniş ebeveynini de içine alan bir ailedir. Bazen mikro ölçekte anne ve babayı içine alan bir ailedir. Ama sonuçta ailenin merkezde olduğu bir model şekillenmiş bizde. Asırlardır bu böyle geliyordu. Evet. Dolayısıyla Osmanlı sisteminin aile merkezli olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bu durumda eğer mekanizma böyle örgütlenmişse biz aileyi her alanda görmüş olmalıyız. Yani aile her alanda önde olmalı. Yani böyle bir iddiada bulunabiliriz. Hakikaten öyle miydi? Osmanlı yapısına baktığımızda örneğin ziraatte, örneğin sanayide, örneğin ticarette, zanaatte, yaşam öbeklerinde, tüketim ortamlarında, kültürel faaliyetlerde, eğitimde ne dersek diyelim. Acaba gerçekten de böyle miydi? Bugün gelinen noktada ne izi? Belki Osmanlı'yı açarak yakalayabiliriz gözüküyor.
Peki hocam, o zaman ilk aklıma gelen sorayım. Ailenin, Osmanlı ailesinin toplumsal çerçevesini, işte Osmanlı ailesinin bulunduğu fiziki mekanı tanımlayacak olursak öncelikle, yani aileler tabii mahallelerde bulunuyor, mahallelerdeki evlerde bulunuyor. Yani mahalle deyince en genel anlamda Osmanlı'da neyi anlıyorduk, nasıl bir mahalle vardı? Ya günümüzün mahallesiyle Osmanlı mahallesinin arasındaki farklılıklar nelerdi? Çünkü aileler mahallelerde yaşıyorlar. O mahalledekilerin de muhtemelen birbirlerine bir şekilde bağları vardı. Kültürel bağları vardı. Belki birbirlerinin kefilleriydi. Belki değil, öyleydi muhtemelen. Yani mahallede herkes birbirini tanıyor ve kefildi. O anlamda nasıl bir mahalle ortamı, nasıl bir fiziki ortamı paylaşıyordu Osmanlı ailesi?
Tabii şimdi o zamanın teknolojisinde yani üretme ve tüketme süreçleri ya da üretimde kullanılan faktörlerin dağılma alanı, mekaniz çerçevesi diyelim, bugünkünden farklı. O dönemi örneğin köyü esas alacak olursak, ne üretilecekse adeta her şeyin o köy etrafında döndüğü bir ölçekte üretim söz konusuydu. Yani zanaat ehli de orada, tarla ve tabla ile uğraşan kişi de aynı coğrafyada, muhitte buluşuyordu. Bu kentsel hayat içinde bir ölçüde böyleydi. Yani kentin yaşam muhiti olarak yani alanın sınırlıydı her şeye rağmen. Evet. Bu ister istemez adeta üretimin ve tüketimin her şeyin aynı muhitte olduğu, döndüğü bir ölçeği oluşturuyordu. Belki modern yaşam muhiti itibariyle karşılaştıracak olursak en önemli farklılığı budur. Modern yaşam muhitiyle Osmanlı muhitin arasında. Modern ortamda teknolojideki gelişmeye paralel olarak daha uzak bölgelere gitme, gelme, ulaşım imkanı ortaya çıktığından yaşam alanı çok daha geniş bir sathe yayılmış durumda.
Evet.
Bu da ister istemez işte aile ölçeğinde konuşacaksak eğer davranış, faaliyet ya da eylem diyelim alanlarını da genişletiyor ya da daraltıyor. Osmanlı'da bu iç içelik çok yoğun bir kültürel ortamı tesis ediyordu. Ekonomik bir ortamı tesis ediyordu ya da idari ortamı tesis ediyordu. Modern hayatta ise bu çok daha geniş, yayılmış bir coğrafyada ama daha farklı bir yoğunluk içinde bir kültürel ya da ekonomik idari ortamı ortaya çıkardı. Bu önemli bir nokta. Bunu açmak gerekiyor. Şimdi o ölçek ya da alan büyüklüğü birçok şeyi belirliyordu. Evet. O zaman işte gündelik, Osmanlı döneminde gündelik hayatta belli bir mesafeye kadar gidip gelme imkanı olan, işte belki bir atla, bir merkeple ya da yaya olarak yani gidip gelme mesafesi darlığı diyelim, ekonomik faaliyetlerin, aktivitelerin adeta iç içeliğini ortaya koyuyordu.
Evet.
İhtiyaç olduğunda da birbirini tamamlayan, birbiriyle eklemlenmiş bir faaliyet zinciri ortaya çıkartıyordu. İnsanlar çok dar bir alanda birlikte yaşamak durumundaydılar. Ve bu birlikte yaşama ekonomik anlamda hem üretim faaliyetlerini hem de elde edilenin tüketilme süreçlerinde de iç içeliği ve birlikteliği, benzeşmeyi ortaya çıkartıyordu.
Evet.
Adeta bütün aileler, herkes o anlamda aynı kalıplarda yaşama durumundaydı. Bu bütünlük içinde anlamlıydı. Ama modern döneme geldiğimizde o yaşama ortamının genişliği, farklı ortamlarda, farklı biçimlerde üretme, yine farklı ortamlarda, farklı biçimlerde tüketme ortamını oluşturdu. Yani insanlar daha büyük bir coğrafyada aynı mahallede yaşasalar bile, aynı sitede evet. bile yaşasalar, farklı ortamlarda artık üreten, farklı evet. ortamlarda tüketebilen insanlar haline geldiler.
Evet.
Böylesi bir geniş coğrafya ister istemez insanlar arasındaki ilişkiyi de o anlamda o mesafenin genişliği zayıflattı. Hani bu zayıflamayı gideren sanki teknolojik bir fırsat da doğdu gibi arada. Telefon dediğimiz mesela ya da internet dediğimiz artılar da var aslında.
Evet.
O teması sağlayan, iletişimi sağlayan ama birebir temas yani fiziki temas ile ilişki olmadığından salt sadece sesle, görüntüyle, o duygusal ya da hissi alanla örtüşmediğinden o haberleşme mekanizmaları insanlar arasındaki iletişimi de o anlamda zaafa uğratan bir geniş coğrafyada her şey dönmeye başladı.
Evet.
Bunun bana göre en büyük etkisi sonucu başta işte aile ölçeğinde ki bütünlüğü etkilemesidir. Yani geniş bir coğrafyaya yayılma ve tekrar akşamleyin bir arada toplanma süreçleri daha uzun bir zamana yayılır oldu. Ve insanlar gündelik hayatlarında aile fertleriyle buluşamadan günlerini geçirir hale geldiler. Halbuki klasik Osmanlı döneminde işte o mahalle ya da ev ortamında her şey o muhitte başlayıp bittiğinden insanların sabah kalkıp tekrar yatıncaya kadarki süreçlerinde birbirleriyle yolları daha çok kesişiyordu. Tanıdık ve bildiklerle dönüyordu ortam. Bu da birbirine güvenme, birbirine yaslanma, birbirini tamamlama, birbiriyle eklemlenme diyebileceğimiz alanı güçlü tutuyordu.
Evet.
Bugün ise bu imkan yok. Belki en önemli farklılık budur diye düşünüyorum. Bunu ortadan kaldıracak o insanlar arasındaki temastaki o insani, insancıl ya da hissi boyutu güçlü kılacak mekanizmalar gerekiyor. Bu yönde tedbirler gerekiyor. Fakat o da şimdiye kadar bugünüyle pek gündeme düşmüş bir konuda değil. Daha çok insanların gündelik hayatta harcamış oldukları zaman parasal boyutuyla ya da iş gücü verimliliği boyutuyla ele alınır gözüküyor.
Evet.
İşte örneğin Ümraniye'den, örneğin Kadıköy'den yola çıkan bir kişinin çalışmış olduğu ortama ulaşması zaman maliyeti ve bunun da parasal boyutta işverene ya da kişiye yüklemiş olduğu, bireye yüklemiş olduğu parasal boyuta ağırlıklı olarak indirgeniyor. O birbiriyle beraber olması gereken insanların birbirlerine ne kadar mahrum olduklarına dair boyut biraz göz ardı ediliyor.
Evet.
Bu husus sadece bireylerin kendi kendine çözemeyeceği bir olan, bir alan.
Evet.
Örneğin belli bir vasfı olan, belli bir niteliği olan bir insanın yakın muhitlerde iş bulabilme evveliyeti, önceliği salt bireyin tercihleriyle olmamalı. Yani kamu otoritesi bu noktada teşvik edici, çözüm geliştirici ek tedbirler almaya muhtaç gibi gözüküyor.
Evet.
Örneğin yaşamış olduğu muhit ile, ailenin yaşamış olduğu muhit ile çalışmış olduğu mekan arasındaki mesafeyi kısaltacak ek teşvikler gerekiyor, tedbirler gerekiyor. Ve bunun sonuçta birçok boyutuyla ki hani şu an önemsenen yönde ekonomik olarak bakacaksak bile yani boyutta katkı oluşturacağı da aşikar. En azından trafikte kişiler daha az zaman harcayacaklardır. İstanbul trafiği örneğin
evet.
ya da Anadolu'da ilgili benzer başka muhitlerin trafiği de o anlamda daha az meşgul olacaktır. Daha yoğun olmayan, daha rahat bir trafik ortaya çıkacaktır. Belki o noktada daha az yolcu taşınacaktır.
Evet.
Değil mi? Daha az evet. seyahat, daha az maliyet demektir o anlamda.
Daha az enerji harcamaktır.
Daha az enerji demektir. Evet. Ortaya çıkan kaza, yoğunluğu gibi başka bir takım zaruretlerde ya da durumlarda ortadan kalkacaktır gözüküyor. Yani ailenin üretme sürecinde harcamış olduğu, bireylerin harcamış oldukları maliyet, zaman evet. maliyeti bu gözle gözden geçirilmeli. Aynı şey tüketim için geçerli. İnsanlar gündelik hayatlarında örneğin sabah evden çıkmış olan insan Osmanlı döneminde öğle yemeğinde eve gelebilirdi. Çünkü ya esnaftı ya tüccardı yerine göre ya da tarlasında tablasında çalışıyordu.
Belki iş yeri evinin altındaydı.
Ya tarlasında tablasında çalışan insan zaten aile ölçeğinde çalıştığı için öğle yemeğinde beraberdi.
Evet.
ya da esnaf ise 10 dakikalık bir mesafede evine girip yemeğini yiyebilir durumdaydı. Ama modern hayatta örneğin memur olan, işçi olan ya da başka iktisadi meşgalede bulunan insanın evine gelip yemek yeme şansı yok. Hayatını adeta yemek aşamasında bir tek sadece akşam yemeğine belki evde bulunma imkanı var denilebilir. O da bu uzak ulaşım hatlarında kaç bireyin ya da aile ortamının gerçekleştirebildiği bir durumdur. Araştırmaya değer bir konu. Ya böylesi mesafe Osmanlı ve modern Türkiye ailesinin birçok noktada birbirinden ne kadar farklı olduğunun da işareti.
Evet hocam. Şimdi hocam ailenin tabii hukuki temelinde evlenmeyle atılıyor, evliliklerle atılıyor ama şimdi biz şunu biliyoruz tabii. Farklı dinlerden insanlar arasında muhtemelen fazla evlilik yoktu. Yani muhtemelen derken yoktu. Örneğin bir Müslüman gayrimüslim arasında evlilik oranı sınırlıydı. Fakat evliliğin ekonomik olarak gerçekleşmesi, bir evlenmenin ekonomik olarak oluşumu nasıldı? Yani ekonomik anlamda evliliklerin evet. Yeni bir yuvanın kurulması, yeni bir ailenin kurulması.
Yani yüksek maliyetler gerektiren değil mi? Mesela belki, bir ortam mıydı?
Işte günümüzde çünkü evlenme dediğimiz zaman önemli bir evet. süreç oluyor. Evlenmeye karar verdiği zaman işte iki genç diyelim, işte maliyetli bir sürecin içerisine de en azından kendilerini atmış oluyorlar.
Evet. Şimdi batılı seyyahların Osmanlı ülkesini gezerken dikkatini çeken hususlardan birisidir bu. İşte 19. yüzyıl diyelim ki Balkanlarını dolaşan seyyahlar şöyle derler. Yani kendi ülkeleriyle karşılaştırarak derler ki yani Osmanlı ailesi yani Osmanlı hanesi kendi kendine yeten, çok lüks içinde olmayan ama kendi kendine ayakta kalma kapasitesi olan bir ailedir diye tanımlarlar. İşte kasabadaysa, şehirdeyse etrafında bağ bahçesi olan, bunu kullanan, dolayısıyla orada yerine göre patatesi, soğanını eken, pırasasını yetiştiren, kendi ihtiyacını kendisi karşılayan, köylü ise kendi tahılını, buğdayını o anlamda kendisi elde eden ve bunu satarak da diğer ihtiyaçlarını karşılayan, dış dünyaya çok da muhtaç olmayan bir aile olarak tanımlıyorlar.
Evet.
Tabii teknolojik anlamda ya da teknolojideki yenilenmenin getirmiş olduğu bir takım malzemelerin kullanımı anlamında 19. yüzyıl ailesinin böyle çok da dinamik, değişken bir yapısı olmadığı da aşikar. Ama evet. Yine de ana hattıyla ailenin kendi kendine yatan yapısı batılı insanları düşündürmüştür ve ilginç bulmuşlardır. Nitekim işte belki yolu çamurludur, belki evet. karda kışta diyelim. Belki yolları kapanıyordur Osmanlı ailesinin. Kasabayla, diğer köylerle ilintisi belki kesiliyordur ama o ortamda bile kendi kendine yeten bir aile yapısı vardır. Çok güçlü bir modeldir bu anlamda. Direngen, dirençli bir modeldir. Devlet olmasa da o anlamda, devlet savaşta bilmem hangi badireyi atlatıyor da olsa kendi kendine ayakta kalabilen bir ailedir bu. Ve bu aile bu yönüyle çok aza ihtiyaçla kurulabilen bir ailedir. Tabii bir ev yapısına baktığımız zaman bunu işte Osmanlı tereke defterlerinde evet. görüyoruz. Yani şeriat sicillerine yansıyan kayıtlarda bu gözüküyor. Hemen hemen birbirine benzer niteliktedir her şey. Yani mutfağın kapkacağıdır, yatak odasıdır, divanıdır, sediridir ve birkaç baş hayvanıdır belki. Ve küçük bir bahçeyle tamamlanan bir ölçektir bu. Bu yönüyle çok fazla maliyet gerektirmeyen bir düzeyde aile kurulabiliyordu. Nitekim Osmanlı'nın örneğin aile kuruluş sürecinde büyük ölçekliliğe ailenin ulaşmadığını görüyoruz. Yani ortalama anne baba ve iki çocuk. İşte maksimum üç çocuktur Osmanlı evet. ailesi. Fakat bunlar da kısa zamanda yine birer yeni aileye, haneye dönüşebilmektedirler Osmanlı'da. Yani Buluğ Çağı'nın hemen sonrası 16-17 yaşlar. Ki esnafsa örneğin çıraklıktan kurtulup kalfalığa vardığı dönemdir bu. Hemen bir aileye dönüşebilir, kabiliyete sahip bir nitelik, yapıdır. İşte çıraklıktan kalfalığa geçtiyse örneğin Osmanlı genci hemen kendisine bir aile, hane kurup ayrılırdı.
Evet.
Ve kendi dükkanını açmaya yönelirdi. Kendi kendini geçindirebilecek bir güce ulaşmış olurdu. Ve bu da çok büyük bir rakam değildi. Hele verginin toplamda örneğin şehirde %10-15 civarında olduğu, Kırsal kesimde de işte %20'lerde olduğu, yani gelirin %20'sinin kırda vergiye tabi olduğu, şehirde de %10-15'ler civarında olduğu bir gelir düzeyi dikkate alınırsa, giderin de çok fazla olmadığı bir ortamda hemen haneye dönüşmesi kolaydı. Ama modern ortamda bu böyle değil. Evet. Modern ortamda örneğin Türkiye'de ortalama kiracılığın %25'lerde olduğu genel hattıyla, yani hele İstanbul gibi bir ortamda %35'lere vardığı bir dünyada gelirin neredeyse %30'unun 40'ının ortalama diyorum. Evet. Hele asgari ücret düzeyindeyse bu belki de %50'sinin kiraya akmış olduğu bir ortamda. Bir de ilaveten her şeyin teknik alet ve edevata dayalı bir hayat ortamında bir aile kurmanın zorluğu da aşikar. Osmanlı'da bu çok daha kolaydı tabii. Modern hayatta aile kurmak bir dert. Ailenin sürdürülebilmesi ikinci bir dert. Çünkü hiçbir alet ve edevat 8-10 yıllık bir periyodu aşmıyor. Evet. İşte bulaşık makinesinin garantisi ona göre oluyor. Televizyonun ona göre. Bütün aletlerin garantisi buna göre. Bir de öyle imal ediliyorlar ki bunlar en maksimum da 5-6 senede, 7-8 senede zaten değiştirilir olmaları gerekiyor. Evet. Ömrü o kadar zaten. Hele bir de moda gibi yenilikler ya da verimlilik gibi bir takım yeni sıçramalar da devreye giriyorsa adeta modern ailenin kurulma maliyeti inanılmaz rakamlara ulaşıyor.
Hocam siz moda deyince benim hemen aklıma geldi Osmanlı ailesinin tüketim alışkanlıkları. Yani o dönemde de moda var mıydı? Modaya uygun bir tüketim anlayışı sürekli
elbette olmaz mı?
Yenilemek.
Ha, moda vardı ama yenilemeye dayalı bir moda değildi belki bu. Moda var olan kültürdür orada.
Evet.
Bu kültür o kadar belirleyici ve o kadar nasıl diyelim tanımlayıcıdır ki. Şimdi moda niye var? Moda bir grubun içinde olma ya da bir başka grubun, kitlenin içinde olmama ifade eden bir durum günümüz modern dünyasında. Evet. Bu belki gelire bağlı, belki yaşam tarzına bağlı, belki bir statüye bağlı, role bağlı belki olarak tanımlanma aracı moda günümüzde. İşte belli bir gelir düzeyindeki insanların şu markayı kullanması gibi. Otomobilde ya da kılık ve kıyafette, hatta dinlenme alanı itibariyle, mekanı itibariyle belli bir muhite ait olmayı ifade ediyor moda günümüzde.
Evet.
Osmanlı döneminde yine böylesi moda elbette var ama bu çok daha kalıcı bir kültürün unsuru, kalıcı bir statünün, rolün unsuru halindeydi. Ve kolay kolay da değişmezdi. Örneğin siz diyelim ki filanca millete aitseniz, o millete ait bir kılık, kıyafet, giyim, yaşam kültürü ve tarzı vardı. Bu onun modasıydı.
Evet.
Onu yaşıyor olmak ona ait olmayı temin ediyordu. Ve bu çok şükür ki o dönemlerde insanları çok da meşgul etmeyen, ya ben acaba bu yıl ne giysem, neyi kazansam da, ne kadar para kazansam da bunu elde etsem mi düşünmelerini gerektirmeyen bir tarzdaydı. Örneğin diyelim ki bir evin tefrişatı bir tarzda yapılmışsa, o örneğin diyelim ki bir köylü ya da bir şehirli ya da Müslüman, gayrimüslim ya da belli bir kültüre aidiyeti ifade ediyordu zaten. Ve bunun korunması o aidiyetin de garantisiydi. Çok da değişmediği zaman, değişmediği için kültürde bu aidiyet çok kolaylıkla yakalanabiliyordu. Günümüzde bu boyutta çok ciddi bir dinamizm var. Adeta kapitalizm ya da müteşebbis ya da üretici diyelim, bu alanı da bir karlılık alanı olarak keşfetti ve kurguladı. Siz hangi standarda, hangi statüye, role ait olursanız olun, bir yıl sonra ne olacağını çok da kestiremiyorsunuz. Bir tek belki devlet memurluğu noktasında bu kravat ve ceket işi biraz kotarıyor. O biraz da gizliyor o anlamda ve rahatlatıyor belki. Evet. Tabii başka boyutlarda belki eleştirilebilir yönü var bunun ama ekonomide kılık ve kıyafet ilişkisi mevzu ise, eğer gelir alanıyla imtili ise, adeta devlet memurunun iki yakasını bir araya getiren bir unsur o kravat.
Evet.
Gözüküyor.
Öbür türlü herhalde gelmeyecek bir araya hocam. Evet. Son olarak şu konuyu da değinelim istiyorum hocam, eğer vaktimiz yeterse. Şimdi ailede işte hukuki olarak çocukların vesaire velayeti babada, bunu biliyoruz ama eğitimde ailenin rolüne, özellikle annenin rolüne, yani ailenin bir çocukların eğitiminde rolü neydi? Çünkü hayata çocukları aile hazırlıyordu. Hı-hı. Ve burada tabii annelerin muhtemelen önemli bir rol üstlendiği düşünülebilir yani Osmanlı ailesinde.
Evet.
Yani babanın rolü neydi, annenin rolü neydi?
Şimdi bundan birkaç program öncesinde konuyu esas açışımız şununla ilintiliydi. Yani Türkiye'de işte 2014 yılında evliliklerde cüzi bir rakam artış varken boşanmalarda kayda değer endişe edilmesi vardı. Gereken bir artış olduğu ortaya çıkmıştı.
Evet.
Yani 600 bin evliliğe karşı 130 bin civarında boşanma söz konusuydu. Yani yüzde belki 25'lere varan, 23-25'lere varan bir boşanma oranı var Türkiye'de artık. Evet. Biz bu endişeyle konuya girmiştik.
Evet.
Şimdi Türkiye'de modern dönemde ulaşmış olduğumuz seviyede aile bireylerinin birbirlerine olan ihtiyacı gittikçe azaldı. Azaltıldı daha doğrusu. Yani örneğin işte eğitim mevzunu açtınız şu an.
Evet.
Eğitimde aile fertlerinin birbirlerini eğitme kapasiteleri yetersiz durumda. İkincisi birbirinin tamamlama boyutları da yetersiz durumda. Yani hem kapasite problemi var hem de ilişki öylesine kuruldu ki birbirini tamamlayama yönü ortadan kaldırıldı.
Evet.
Adeta her şey parayla karşılanabilir, parayla elde edilebilir bir hale getirildi. Bu durumda da bireyler daha en baştan itibaren dış destekle eğitim alma ihtiyacındalar. Halbuki Osmanlı böyle değildi. Osmanlı'da o gündelik hayatın her şeyi adeta o mahallede, o semtte, o aile içinde halledilebilir durumdaydı. İnsan ilişkisi o kadar yoğun ki, örneğin çocuğun sosyalleşmesi, amcaya, dayıya, halaya, mahalledeki büyüğe, küçüğe nasıl davranılacağına dair o kültür o aile ortamında kendiliğinden elde edilebiliyordu zaten. Herhangi bir maliyet oluşmaksızın elde edilebiliyordu. Ama şimdi öyle çocuklar görüyoruz, öyle çocuk insanlarla karşılaşıyoruz. Adeta karşısındaki insana nasıl davranabileceğini bilmeyen, nasıl oturması gerektiği, nasıl muamele etmesi gerektiği, ne söylemesi, ne söylememesi gerektiğini bilmeyen birbirine kopuk insanlarla karşılaşıyoruz.
Evet.
Yani çok şeyi bilen ama örneğin asansörde karşılaştığında bir merhaba bile diyemeyen, demeyen ya da çünkü ihtiyacı yok olduğunu düşünüyor. Hatta tam tersine olabiliyorsa temassız davranmasının onun kârı olduğu ya da kendi lehine olduğuna dair bir kültür de şu an aşılanmaya çalışılıyor.
Evet.
Bunlar bizim modern ailenin problem alanları. Yani dışarıya olan ihtiyaç arttıkça birbirine zorunlu olarak temasta olan insanların adeta temassız olduğu bir ortama vardık. Bu ailede böyle, komşulukta böyle, yakın muhitte bu hale geldi. İş ortamlarında da böyle.
Evet.
Bu konular daha hakikaten detaylandırılması gereken başlıklar diye düşünüyorum.
Evet hocam, bugün programımızın sonuna geldik gerçi. Dediğiniz gibi gerçekten detaylı bir konu ama burada da programımıza son vermemiz gerekiyor. Ben buradan İleriki programlarımızda detaylandırmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Dinleyicilerimize hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri.
Hayırlı akşamlar efendim.